Merhaba, sadece podcast özel bir yayınla karşındayım. Bugünkü konumuz obezite olacak. Obezite toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen bir hastalık olsa da hala birçok insan bu konuda yeterince bilgi sahibi değil. Bu podcast'te obezite nedir, obezite problemi yaşadığını nasıl anlarsın, obezite hayatımızda hangi sorunlara sebep olur, psikolojik kaynakları nelerdir, kilo yönetimi konusunda günlük hayatında pratik olarak uygulayabileceğin psikolojik teknikler nelerdir, obeziteli bireylere yanlış olarak nasıl davranıyoruz, yanlış yaklaşım örnekleri nelerdir, ve en son olarak da obezitede tedavi seçenekleri olacak. Bu podcast obezite hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan kilomuyönetiyorum.com web sitesi desteğiyle kaydedilmiştir. Obezite hakkında bilgi sahibi olmak için kilomuyönetiyorum.com web sitesini ve kilomuyönetiyorum Instagram hesabını ziyaret edebilirsin. Linkleri açıklama kısmında ekleyeceğim. Zaman makinesi icat edilmiş olsaydı ve 2020 yılının Ocak ayına ışınlanmış olsaydık oradaki insana, oradaki halimize gelecekte neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun diye sorsaydık muhtemelen aklına en son gelecek cevaplardan birisi şu an yaşadığımız süreç olurdu. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir anda pandemi sürecine yakalandık. Yolun başındayken pek ikna olmadık, inkar etmeye kalkıştık. Bizim yapımıza uygun değil, bizde yok derken bir baktık ki karantinalar başladı. Eski güzel hayatı özlemeye başladık. Ve bu bizde birçok psikolojik etkiye ve başka fiziksel etkilere sebep oldu. İnsan aslında bütüncül bir varlık. Hem fiziksel kaynaklarıyla hem de psikolojik kaynaklarıyla yola devam ediyor. Pandemi süreci sadece virüs anlamında, virüsün korkusu anlamında bizi etkilemedi. İnsanın psikolojik kaynakları, yani hareket etme özgürlüğü, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi, sosyalliği, onun psikolojik bağışıklığını iyi hissettirecek, dolduracak depolarda pandemi sürecinin kısıtlama ile beraber kısıtlanmış oldu, azalmış oldu. Peki bu bizim nasıl etkilenmemize sebep oldu? Daha fazla evde zaman geçirmeye başladık. Daha fazla kendimizi kötü hissetmeye başladık ve hareket alanımız kısıtlandı. Bundan dolayı birazcık daha yemek konusuna kendimizi verdik. Eskiye oranla belki de daha fazla sağlıksız beslenmeye başladık. Daha az hareket eder olduk. Bu da obezitenin artmasına neden olan şeylerden bir tanesi oldu. Pandemi süreci hepimizi çok fazla etkiledi. Hatırlar mısın bilmiyorum ama özellikle o Mart-Nisan ayında herkes ekmek tarifi paylaşıyor, herkes kek tarifi paylaşıyor. Sonrasında biraz bu yasaklar kalktığı zaman, dışarı çıktığımız zaman önceki halimizle sonraki halimiz arasında bayağı bir fark vardı. Pandemi süreci bizi birçok açıdan etkilemiş oldu. Eskiden sıkıcı bulduğumuz ama şimdi geriye dönüp baktığımız eğlenceli hayatımızı özlerken daha fazla sıkılmaya başladık ve bu sıkılma hali yemek yemenin hazzına daha çok zaman ayırmamıza sebep oldu. Daha çok yemek yiyince ve daha az hareket edince de ister istemez kilo aldık. Biraz önce de dedim, önceki halimizden biraz farklı olarak çıkmıştık karantinadan. Peki hayatımızın neredeyse bir rutini haline gelen kilo alıp verme hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bugün Türkiye'de obezite problemi ciddi oranda artmasına rağmen çok az insan bu konuda farkındalık sahibi. Peki obezite nedir? Gün geçtikçe önemli bir sağlık sorunu haline gelen obezite, vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan bir hastalıktır ve her geçen yılla beraber daha da artmaktadır. Fazla kilo ve obezite tek başına estetik bir problem değil, bunun yanında birçok hastalığa sebep veren bir hastalıktır. Obezite denilince yerinden kalkamayan, kapıdan geçemeyen insanlar aklımıza geliyor. Oysa obezite sana düşündüğünden de daha yakın olabilir. Aslında toplumda balık etli, hafif kilolu sandığımız kişiler, yani günlük hayatta gördüğümüz birçok kişi de aslında fazla kilolu ve obeziteli bireylerdir. Obezite bu kadar hayatımızın içindeyse peki bir insan obezite problemi yaşayıp yaşamadığını nasıl anlar? İşte burada yararlanacağımız bir ölçüt var. Vücut kitle indeksi denilen bir oran. Bu oran eğer 30'un üzerindeyse kişinin obezite problemi yaşadığı kabul edilir. Eğer boyunu ve kilonu biliyorsan hemen kilomuyönetiyorum.com adresine giderek vücut kitle indeksini öğrenebilirsin. Eğer sonuç 30'un üzerindeyse bir hekime danışmanı kesinlikle öneririm. Obezite sadece insanın fiziksel sağlığını etkilemez, psikolojik sağlığını etkilemez, aynı zamanda toplumsal yaşamını, hayat kalitesini de ciddi anlamda etkiler. Obezite problemi yaşayan bireyler sosyal hayatında ciddi anlamda zorluklar yaşar. Ben birkaç örnek vermek istiyorum burada. Mesela kilosundan dolayı yıllardır çocuğunun veli toplantısına gidemeyen anneler, kilo probleminden dolayı düğününü erteleyen genç kadınlar, yaşadığı sorundan dolayı sosyal kaygı yaşayanlar, her türlü sosyal etkinlikte gerginlik ve ruhsal sıkıntı yaşayan insanlar, horlama veya uyku apnesi probleminden dolayı kaliteli uyku uyuyamayanlar, cinsel yaşamları olumsuz etkilenenler ve aile yapısı bozulanlar var. Bu o kadar önemli bir problem ki eğer biz bu konuyu ciddiye almazsak ve bu konuda bir tedavi yoluna gitmezsek hayat kalitemiz çok olumsuz etkilenecektir. Ve insan şöyle bir durumu yaşıyor aslında. Bir süreye olumsuzluğa ne kadar fazla katlanırsan sanki hayatın normali oymuş gibi geliyor sana. Ama eğer bunun bir yolu olduğunu, bir tedavisi olduğunu bilince o güzel hayat sadece sana iyi hissettirmeyecek. Aynı zamanda hangi işi yapıyorsan orada daha kaliteli üretimler ortaya koymana sebep olacak. Daha kaliteli ilişkiler kurmanı sağlayacak ve en temelde daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bir insanın %5, %10 oranında bir kilo vermesi bile onun yaşam kalitesinde ciddi anlamda iyilik haline sebep olabiliyor. Ciddi farklar yaratabiliyor. Peki insanlar neden obezite problemi yaşarlar? İşte bunun arka planında en önemli nedeni hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenmedir. Ama bunun altında daha da karmaşık sebepler vardır. Genetik faktörler, çevresel faktörler, yaşam tarzımız biraz önce söylediğim gibi ve psikolojik faktörler obezitenin temel nedenlerinden sayılabilir. Bir psikolog olarak ben sık karşılaştığım bazı psikolojik kaynaklardan, nedenlerden bahsetmek istiyorum sana. Bunlardan ilki duygulardan kaçınma. Bir insan yaşadığı duyguları kabullenmiyorsa ve onları görmezden geliyorsa o duyguların ortaya çıkardığı rahatsızlık hissiyatıyla bir baş etme mekanizması geliştiriyor. Obeziteli bir birey bunu yemek yiyerek telafi ediyor. Düşünsene, o anda kötü hissediyor, hayal kırıklığına uğramış hissediyor, stresli hissediyor, kaygılı hissediyor, korkmuş hissediyor ve normalde bunun daha sağlıklı çözüm mekanizmaları yerine o anda sadece yemek yemenin hazzıyla hissettiği rahatsızlık duygusundan kaçınmayı tercih ediyor. Bu da ister istemez bir insan hayatın içerisindeki olumsuz duyguları her an yaşayacağı için her an sağlıksız beslenmeyi tetikliyor. Bir diğer şey ise kişinin kendisine değer vermemesi, kendisini iyi hissetmemesi, özgüven problemi yaşaması. Bu aynı zamanda bir döngü şeklinde. Kişi kendine değer vermediği için yine yemek yemenin hazzına sığınıyor. Bu sefer kilo aldığı için aynada gördüğü bedeninden rahatsız oluyor. Bu da onun daha düşük bir öz benliğe, öz değere sahip olmasına sebep oluyor. Sonrasında yine yemek yeme döngüsüne sebep oluyor. Bu da bizim karşılaştığımız kaynaklardan bir tanesi. Bir diğer şey ise acımasızca eleştiri. Normalde hep diğer insanların bizi eleştirmesinden şikayet ederiz ama ben bugüne kadar binlerce vakayla karşılaştım. Diğer insanların elbette ki bize söyledikleri olumsuz şeyler bizi etkilese bile en temelde bizim kendi içimizdeki ses bizi çok fazla etkiliyor. Obeziteli bireyler kendilerini çok acımasızca eleştiriyorlar. Belki de başka insanların kendisine söylemeyeceği şeyleri söylüyorlar içsel anlamda. Belki bunu motive etmek için yapıyorlar. Belki bunu hayat tarzını değiştirmek için yapıyorlar ama bu her zaman tersi etki yapıyor, özgüveni düşürüyor, irade gücünü zayıflatıyor. Bir diğer şey ise olumsuz temel inançlar dediğimiz mevzular. Kişi temelde değişebileceğine inanmıyor. İçinde geçmişteki deneyimlerini de hatırlayarak daha önce çok denedim, yine deneyeceğim de ne olacak? Yaşam tarzımı değiştireceğim de ne olacak? Ben böyle gelmişim, böyle giderim. Benden bir yol olmaz gibi kendisine yönelik temel inançlar, hatta inançsızlıklar onun değişimini engelliyor ve böyle bir kilo problemine sebep olabiliyor. Bir yandan geçmişteki yeme alışkanlıklarımız da obezitenin kaynağı olabilir. Eğer çok sağlıksız beslenmeyi küçük yaşlardan itibaren hayatımıza entegre etmişsek, öyle öğrenmişsek, ailemizden öyle görmüşsek, şu an yaşadığımız yaşam şeklinde de bunun normal olduğunu zannedebiliriz ve bunu çok sorgulamayabiliriz. Eğer bir değişim istiyorsak kendi hayatımızda bu kaynakların üzerinden bir kez geçmek gerekiyor. Peki kilo kontrolü konusunda günlük hayatımda pratik olarak uygulayabileceğim psikolojik teknikler var mı? Elbette bu kısımda onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi yemek yeme şeklimizi, beslenme şeklimizi anlamak için insanın alışkanlık sistemini anlamamız gerekiyor. İnsanın alışkanlık sistemi dediğim şey nedir? Kişilik dediğimiz bir şey var. Yani hayatın durumları neticesinde ortaya koyduğumuz tercihler, kullandığımız yöntemler. Yani alışkanlıklar, bir alet çantası düşün. O alet çantasının içindeki aletler. O kadar çok alet vardır ki orada. Binlerce belki küçük, irili, ufaklı orada alet var. Bunlar bizim alışkanlıklarımız ve bunların toplamı toplamı kişiliğimizi oluşturuyor. Şimdi bugün kilo konusunda yaşadığımız problemler, sağlıksız beslenme konusunda yaşadığımız problemler de aslında bir şekilde alışkanlıklarımızla alakalı. O alışkanlıklarımızın doğasını anlamadan bir alışkanlık nasıl değişir, onu fark etmeden onu değiştirmemiz çok mümkün değildir. Şimdi senden istediğim bir şey var. Bugüne kadar kendi geçmişini bir gözünden geçirmeni istiyorum. Kilo konusunda yaşadığın problemleri, bu konuda kullandığın yöntemleri, nerede başarısız olduğunu ya da hangi yöntemleri deneyip işe yaradığını, hangi yöntemlerin işe yaramadığını, hatta bunun için bir defter de edinebilirsin, not edip oraya bir gözden geçirmeni, bugüne kadar geldiğin noktadaki yol haritanı bir gözden geçirmen lazım ki nerede hata yapmışsın, nerede doğru yapmışsın, nerede neyi anlamamışsın. Bu bizim için geriye dönüp anlamak için çok önemli bir nokta. Şunu unutmamak lazım, her iyi ya da kötü alışkanlığın altında bir motivasyon vardır. Sağlıksız beslenen, yeterince hareket etmeyen insanların da bu alışkanlıklarının altında psikolojik kaynaklar olabilir. Bunu anlamak için hangi durumlarda sonrasında pişman olacağın kadar yiyorsun? Yani bunu anlayabilmemiz lazım. Geçmişimizdeki o anlara bir bakmak lazım. Genelde bunların arka planında duygu tetiklenmeleri olabiliyor. Biraz önce bahsettim ya duygusal kaynaklardan. Duygularımız o anda gün yüzüne çıkıyor. Ama bazı insanlar duygusal açıdan mükemmelliyetçidir ve insanın doğasını yanlış anlamışlardır. Ne demek bu? Hüzün, korku, kaygı sanki bizim hissetmememiz gereken duygularmış gibi hissederler. Ve o anda hüzün hisseden, hayal kırıklığı hisseden, yani olumsuz duygu hisseden birey bunu sanki çok kötü bir şey yapmış gibi, başarısız olmuş gibi, güçsüzlükmüş gibi saklamaya çalışır. Ama duygular öyle kolayca saklanacak bir şey değildir. O anda onun saklayabilecek bir haz gerekir. Kimi bunun için bazı bağımlılıkları kullanır, kimisi de bunu o yemek yemenin hazzıyla kapatmaya çalışır. Bu bir zincir oluşturur ve sonrasında kişi her seferinde kötü hissettiğinde yemek yeme noktasında koşullanmış gibi olur. Burada şuna bakmamız gerekiyor. Ben ne zamanlar hayal kırıklığı yaşıyorum? Ben ne zamanlar üzülüyorum? Benim hayatımdaki olumsuz duyguların kaynağı ne? Bir, bunu keşfetmem lazım. İkincisi, insanı anlamak lazım. Dünyayı, doğasını anlamak lazım. Olumsuz duygular da insan olmanın bir parçası. Biz bazen seviniriz, bazen mutlu oluruz, bazen çok korkarız. O en güçlü zannettiğin insanlar bile çok korkar, çok kaygılanır. Sen sadece dışarıdan onların böyle hissettiğini anlamazsın. Belki de sana dışarıdan bakan insanlar da senin böyle olumsuz duygular hissettiğini anlamıyordur ama dediğim gibi bu durumlar insan olmaya özel bir durumdur ve herkes yaşar. Ama sen bunu sadece sen yaşıyormuşsun gibi ve başarısızlıkmış gibi yorumlarsan bunu saklamaya çalışırsın. Bu duygularını kabullenmen lazım. O duyguların sana bir mesajı var. Hayatında yaşadığın sorunlar noktasında sana bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ama sen onun üstünü devamlı kapatmaya çalışırsan bu ciddi anlamda bir sorun haline gelebilir. Bir diğer şey ise duygularımızı anlamaya çalıştıktan sonra alışkanlıklarımızın ne kadar süredir hayatımızda olduğunu anlamamız çok önemli. Şimdi şöyle bir şey hayal etmeni istiyorum. Bir odanın ortasındasın ve odanın ortasında tavandan yere sabitlenmiş bir lastik var. O alışkanlığımızı temsil ediyor bu lastik. Ve bu alışkanlık hayatımızda ne kadar uzun süredir varsa o lastiğin kalınlığı o kadar artıyor. Diyelim senin yeme konusundaki sorunların 10 yıldır var, 15 yıldır var, belki daha uzun bir süredir var. Bu demektir ki o lastik kalın. Şimdi biz bu lastiği bir şekilde kopartmak istiyoruz ya da daha bir yere bağlamak istiyoruz. Bütün gücümüzle, olabildiğince gücümüzle, hızımızı alarak, belki çok geriden koşarak o lastiğin üstüne doğru saldırmaya başladık. Ve birden ona bütün gücümüzü verdiğimiz zaman o lastiği, evet, belli bir noktaya, belki de eskiden itemediğimiz kadar, getiremediğimiz bir noktaya kadar götürebiliriz. Ama sonrasında ne olacaktır? O bir lastik. Aynı oranda bize bir direnç gösterecektir ve bir bakacağız o yüksek başladığımız, müthiş güçle başladığımız değişiklik çabası aynı orandaki hızla geri eski haline dönecektir. Bu bizim neden büyük başlangıçlar yaptığımız zaman, büyük diyetlerle başladığımız zaman ya da hayatımızı birden tamamen değiştirmeye çalıştığımız zaman yaşadığımız başarısızlığın sebebi. Alışkanlıklar hayatımızda bir yer kaplar ve onlara büyük adımlarla gidersek büyük adımlarla başarısız oluruz. Bir alışkanlığı değiştirmek istiyorsan her zaman küçük adımlarla gitmen lazım ki bu çok önemlidir. Büyük adımlarla gidip biraz önceki gibi her seferinde başarısız başarısız olursan ne olacaktır biliyor musun? Kişi öğrenilmiş çaresizlik geliştirecektir. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz mevzu da şu: ben artık yapamam. Yapamıyorum. Bugüne kadar bir sürü şey denedim ama olmuyor. Halbuki kişi yanlış yöntem denemiştir. Nedir? Büyük adımlar atmıştır, aşırı zorlamıştır ve eski haline çabucak dönmüştür. Bunu anlamamız lazım. Büyük adımlar değil, küçük adımlarla ve esnek adımlarla ancak alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Kilo kontrolü konusunda yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de ya hep ya hiç düşünce şeklidir. Bu şöyle bir şey: bir yerden kişi bir diyet yöntemi duymuştur. Bir haftada şu kadar kilo vereceğim, birden spora başlayacağım ki spora başlamadan önce de büyük alışverişler yapılır ki kişi gaza gelsin böyle. Hatta en klişe olarak pazartesi günü ayın biri gibi bir başlangıç seçilir ki bunlar kötü demiyorum ama biraz sonra varacağım yer açısından önemli. Sonrasında birden kendisine hiç uygun olmayan bir diyet, bir spor ya da bir yaşam şeklini öyle bir insanmış gibi davranma şekline çevirebilir. Biraz önce söylediğim gibi o lastik hayatımızın ortasında duruyor. Ve kişi kendisine uygun olmayan bir yöntemi denediği zaman ilk başta güzel hisseder. Ve hatta belki kilo da verebilir ama sonrasında o eski hali, eski kişiliği hızla eski haline dönmek isteyecektir. Ve burada kişi bir uçta kendisi gibi olmayan aşırı katı bir yöntem dener. Aşırı bir diyet, aşırı bir spor kuralı, aşırı bir yaşam sistemi kurmaya çalışır. Ama eski haline döndüğü zaman da bu sefer kontrolü tamamen elden bırakır. Ya hep ya hiç düşüncesi insanı ciddi anlamda yıpratır, irade gücünü zayıflatabilir. Bu sebeple bize uygun olmayan yöntemleri denemek yerine daha esnek, küçük adımlarla başlayabileceğimiz yöntemler seçmek ve zevk alabileceğimiz, haz alabileceğimiz yöntemlerle o kilomuzu kontrol etmek ve sağlıklı yaşama adapte olmaya çalışmamız gerekir. Hayatını değiştirme yolunda, bir şekilde bir sistem kurma yolunda hangi konuyu değiştirmek istiyorsan iste, prensipler koyman, küçük küçük böyle minicik prensipler koyman çok işe yarayacaktır. Mesela örnek vereceğim, kitap okumak mı istiyorsun? Hayatında böyle bir alışkanlık yok. Sadece günde 5 sayfalık bir kendine sınır koysan o kitap okuma hali hayatına girecektir. İşte beslenme konusunda da böyle minicik prensipler koyabiliriz. Mesela sık sık dışarıdan yemek söylüyorsan bunu haftada bir noktası getirebilirsin. Şöyle bir prensip: sadece haftada bir gün ya da kendimi ödüllendirmek için dışarıdan yemek söyleyeceğim. Haftada iki gün, üç gün bir şekilde sebze yiyeceğim. Bana çok fazla ikramda bulunan ve hayır dememi kabul etmeyen, hadi bunu da ye, daha fazla ye, bak acıkmışsındır diye bir şekilde beni zorlayan ortamlara gitmemeyi tercih edeceğim gibi prensipler koyabiliriz. Bu arada böyle ortamlara gidince insanın özellikle yolun başındayken hayır demesi zor olabiliyor. Hayır deme derken bu önemli bir konu, bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela obezite konusunda sorunlar yaşayan bireylerde hayır deme ve sınırlar konusunda bazı sıkıntılar olduğunu gözlemliyorum. Mesela istemediği konularda hayır demekte zorlanabiliyorlar. Bir yandan etrafındaki insanların kendi hayatları, görünüşleri, tercihleri hakkında çok fazla yorum yapmalarına izin verebiliyorlar. Böyle olunca hayır diyemeyen bir insan etrafındaki insanları memnun etmeye çalışıyor olabilir. Onların onayını kaybetmemeye çalışıyor olabilir. Ve böyle olunca diğer insanların isteklerine, arzularına göre yaşamaya başlayınca kendim için bir şey yapmamış oluyorum. İçeride bir yerde bir depo var. O depoyu ben ne kadar, bu öz deposu gibi düşünebilirsin. O depoyu ben ne kadar boş bırakırsam yarın bir gün kendi hayatım için yapabileceğim o gücü, değişik gücünü bulmam zorlaşacaktır. Bundan dolayı kendin için istediklerini bir merkeze al. Diğer insanlara hayır demeyi bir şekilde öğrenmen lazım. Bu konuda benim de paylaştığım daha önce birçok podcast, birçok video var. Onları da izlemeni önerebilirim. Bu konuda kitaplar araştırabilirsin, bunları okuyabilirsin. Ama hayır demek ve sınırlarını koymak ilk başta alakasızmış gibi görünse de senin kilo kontrolü konusundaki sağlayabileceğin istikrarı, altyapısını oluşturan duygusal gücü oluşturacaktır. Bir diğer uygulayabileceğin kural 15 dakika kuralı. 15 dakika kuralı benim de hayatımda uyguladığım kurallardan bir tanesi. Mesela o an diyelim ki hani sağlıksız beslenmeme sebep olacak, belki de kilo konusunda problem yaratacak bir şeyi canım çekiyor. Ben buna 15 dakikalık bir sınır koyuyorum. Eğer acıkmamla alakalı değilse, ki zaten bizde kilo yapan şeylerin çoğu bizim fiziksel açlığımızla değil aslında duygusal açlığımızla alakalıdır. Ve baktığımız zaman o kilo yapan şeyler genelde besleyici şeyler. şeyler değildir. Burada canım diyelim ki bana zarar verecek bir şey çekiyor o anda. Bir 15 dakika diyorum ki sabredeceksin Beyhan. 15 dakika sabredip geçmezse evet sonrasında belki bir hal çaresine bakacağım. Ama bu tür aniden çıkan arzulara bir 15 dakika direnebilirsek çoğu zaman bunların söndüğünü göreceksin. Birçok bağımlılık türünde de buna benzer bir mekanizma vardır. O anlık arzu, ortaya çıkan arzu bir rüzgar gibidir. Gelir ve sen o anda yapamayacağım, bir şekilde yapmam lazım, yemem lazım, dayanamayacağım gibi düşünürsün. Ama birazcık, sadece birazcık, 15 dakikacık sabredersen o hissiyatın ne kadar da kolay baş edilebilir bir hissiyat olduğunu anlaman bence kolay olacaktır. Obeziteli bireylerde yaşanılan düşük benlik saygısından bahsetmiştim. Düşük benlik saygısı çok çok önemli. Hem obezite problemi düşük benlik saygısına neden oluyor hem de tersi geçerli. Bizim peki obezite sürecinde, hayatımızı değiştirme sürecinde benlik saygımızı artırmamız gerekiyor. Bir insan kendisine güvendiği zaman, kendisine iyi gelen şeyler yaptığı zaman, arka bahçesini doldurduğu zaman, sadece kendisi için bir şeyler yaptığı zaman iyi hisseder. İyi hissetmek o kadar önemlidir ki iyi hisseden bir insan işinde bile iyi olur. Ailesiyle de iyi olur. Ve kendisine karşı da iyi olur. Bu ne demek? Yani iyi hissedersen gücün artacak, gücün de hayatını değiştirmeye yetecek. Ve burada bu kendine karşı iyi olmak konusunda bir iki şey daha söylemek istiyorum. Biraz önce bahsetmiştim kendimize karşı acımasız olmak noktasında. Şimdi kendimize bir çifte standart uyguluyoruz. Başka bir insan böyle bir problemle bizim karşımıza gelmiş olsaydı muhtemelen ona güzel öneriler verirdik, anlayışlı olmaya çalışırdık. Ama mevzu bahis, kendimiz olunca çok yıpratıyoruz, çok aşağılıyoruz. Ama ben şöyle yaklaşmanı öneririm kendine. Bugün bazı problemler yaşıyor olabilirsin. Böyle olmayı sen istemedin. Belki hayatın içinde yaşadığın travmalar, başına gelen olumsuz olaylar ya da öğrendiğin yanlış öğrenmeler ya da hayatın seni getirdiği nokta. Bugün bu noktadasın. Tamam, bu noktada olmak senin suçun değil ama bundan sonrası senin sorumluluğunda. İşte bu şöyle bir döngüye sebep oluyor. İnsanların büyük bir kısmı benim suçum, benim suçum deyip kendini aşağılıyor, kendine kötü davranıyor ama sorunun çözümü noktasında bir adım atmıyor. Ama şöyle bir yaklaşım, tamam bugüne kadar ben istemedim böyle olmasını ama bundan sonrasını değiştirebilirim, bundan sonrasını değiştirecek güce sahibim yaklaşımı bizi motive edecektir. Bir diğer şey ise son olarak bu konuda söylemek istediğim, yediğin ve sana kilo aldıran şeyleri kolayca ulaşılabilir olmaktan çıkartman lazım. Bu çok basit bir teknikmiş gibi gelse de aslında beynimiz böyle çalışıyor. Elimin uzanabileceği yerde olan şeye ben eninde sonunda elim uzanır. Eğer dolapta sonradan yediğim zaman pişman olacağım şeyler varsa emin ol onu yerim. Normalde bugüne kadar senin kilo almana sebep olan şeyler evin içinde neredeyse, o düzeni bozman lazım. Dolabında sağlıklı yiyecekler, evde böyle atıştırmalıkların olmaması lazım. Sadece sağlıklı yiyecekler. İlk başta yoksunluk çekiyormuş gibi hissedebilirsin ama sonrasında bunlar seni rahatlatacak şeyler olabilir. Obezite problemini yaşayan kişi sen olmayabilirsin ama çevrenden bir insan olabilir, sevdiğin birisi olabilir, ailenden birisi olabilir. Böyle durumlarda nasıl davranmak, nasıl davranmamak gerekiyor? Şimdi bazen kendi üzerimize vazifeymiş gibi bizden fikir istemeyen, bir şekilde önerimizi, görüşümüzü sormayan insanlara yorumlar yapma eğiliminde oluyoruz. Bir insan obezite problemi yaşıyorsa bunu zaten kendi kafasında tartıyordur. Kendi kafasında zaten yeterince kendisine acımasız davranıyordur. Oturup o sana sormadan senin bir yorum yapıyor olman, şuna dikkat et, şu yöntemi dene, durmadan öneriler vermek, durmadan eleştirdi bulunmak ona faydadan çok zarar verecektir. Ve o anda bu insanlar, obeziteli insanlar gerçek anlamda hayatta çok fazla ayrımcılığa ve etiketlenmeye de maruz kalıyorlar. Bu insanların anlaşılmaya ve empatiye ihtiyacı var. Öneriye ihtiyacı yok. Elbette o senden bir öneri isterse, bir yardım isterse bu konuda da elinden geleni yapabilirsin. Ama o sormadan öneriler vermek, eleştirilerde bulunmak ona duygusal açıdan zarar verecektir. Ve eğer niyetin iyiyse ve onun bu problemden kurtulmasını istiyorsan ona aslında bir şekilde sabote etmiş olacaksın. Gelelim obezitenin tedavisine. Fazla kilo ve obezite ilk aşamada diyet, psikolojik destek ve egzersizle, sonraki aşamadaysa ilaçlarla veya sonrasında bariyatrik cerrahiyle tedavi edilmektedir. Diyet ve egzersiz kilo yönetimi konusunda tedavinin olmazsa olmazıdır. Eğer kilo yönetimi konusunda bir problem yaşıyorsan kesinlikle bir hekimden yardım almanı önerir. Bu da diyabet, kanser, tansiyon gibi bir hastalık. Kendini yalnız hissetme, suçlama, profesyonel bir destek al. Ve son olarak tekrar kilomu yönetiyorum.com web sitesine teşekkür ediyorum katkıları için. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.